Ayrım 5.
Arif Bey, şimdi daha önce gerçekle ilgili konuştuğumuz felsefi konuların kişisel bütünlükle olan ilişkisini kuruyoruz. Bu çerçeve içinde kişisel bütünlüğün ilk koşulundan söz ediyorum. Gerçeğe saygı koşulu çok temel bir koşul. Bunu anlıyorum ve rahatlıkla takip edebiliyorum Doğan Bey. Mezarlığın alt tarafında aşağılarda sahile yakın büyükçe bir binanın beton çatısı üstündeki iki güvercin dikkatimi çekti. Orada geziniyorlar, yem arıyorlar, ara sıra bir şeyleri bulup yiyorlar. Onlar kişisel bütünlük içinde günlük yaşamlarının gereğini yerine getiriyorlar diye düşündüm. Yaşam eylemde her canlı için gereği neyse onu gerçekleştirmek üzere yaşam harekete geçmiş durumda. Arif Bey'in konuştuklarımı rahatlıkla izlediğini söylediğini yeniden duydum. Konuşmaya devam ettim. O zaman devam edelim. Kişisel bütünlüğün ikinci koşulu algılanan gerçeğin tüm sorumluluğunu almaktır. Hocam, sanırım anlıyorum ama bir örnek vererek bu iki koşulu açıklayabilir misiniz? Farz edelim ki söylediklerimi dinleyecek yerde şu anda başka şeylere ilgi göstermeye başladınız. İlk koşul der ki, Arif öğretmen konuşmalarımı dinlemiyor. Bu benim için bir gerçektir. Bu yokmuş gibi davranamam. Bu yokmuş gibi davranırsam kişisel bütünlüğüm yok olur. Yani içimden Arif Bey konuşmalarımı dinlemiyor derken dışımda hiç ipucu vermeyeceğim ve sanki siz dinliyormuşsunuz gibi konuşmama devam edeceğim. Bu kendi gerçeğime saygı ile ilgili ilk koşula örnek. Evet, bunu anlayabiliyorum. Kişinin kendi gerçeğine saygısını ifade ediyor. Fakat bazı durumlarda içimden geçeni karşımdakine tercih edebilirim, öyle değil mi? Karşınızdaki ile paylaşmadığınız zaman kendiniz ve o insan için nasıl bir durum yaratıyorsunuz? Bu durumda siz ve karşınızdaki insan onur, sevgi, hakkaniyet gibi temel değerlerinden kaybedecek mi? Bu tür soruları açık seçik biçimde yanıtlamışsanız, yani nasıl bir gelecek yarattığınızın bilincindeyseniz ve doğru olan sizce bu geleceği yaratmak ise bazı durumlarda paylaşmayabilirsiniz. Kesinlikle. O zaman tercihinizin farkındasınız ve niçin böyle davranmayı tercih ettiğinizin farkındasınız. Bu tercih sizin gerçeğiniz oluyor. Bu nedenle yine kişisel bütünlük içinde olmaya devam ediyorsunuz. Nasıl yine kişisel bütünlük içinde oluyorum? Eğer yaptığınız tercih sizin o anki bilincinizin gerçeğini ifade ediyor ise o zaman siz o bilinçle kişisel bütünlük içindesiniz. Önemli olan sizin sürekli bilincinizin neyin için yaptığınızın, yani doğru olanın farkında olmanız. O zaman yalan söyleyen de kişisel bütünlük içinde olmalı. Yalan söyleyen kişi yarattığı geleceğin kendisi ve karşıdaki için doğru olan sonuç olduğuna inanıyorsa, inandığı doğru ile kişisel bütünlük içinde. Anlayamadım hocam. Farz edelim bir arkadaşınıza bir yalan söylediniz ve bu yalanın sonucu olarak arkadaşınızın evliliği kurtuldu ve mutlu bir aile temeli oluştu. Doğru olan ailenin mutluluğunu sağlamaktı. Bir başka örnek, arkadaşınıza bir yalan söylediniz ve bu nedenle arkadaşınız büyük maddi zarara uğradı. O maddi zararı siz yüklenip arkadaşınızın yükünü üzerinize alabiliyorsanız kişisel bütünlüğünüzü kazandınız demektir. Ama o yalanın yarattığı sonuçtan sorumluluk almıyorsanız o zaman kişisel bütünlüğünüz yoktur. Şimdi anlıyorum. Aynı örneğe devam edersek, Arif Bey konuşmalarımı dinlemiyor algılamasının benim yarattığım bir algılama, bir yorum, bir anlam olduğunu da bilmeliyim. Kendi algılamamdan %100 sorumluluk almalıyım. Bunun faydası ne oluyor? Bu iki koşulun bilincinde olarak kurduğun ilişkiler diğerlerinden farklı olacaktır. Bunu görebiliyorum. Özellikle ikinci koşulla ilgili olarak sordum. Yani bu bana özgü, bu benim algılamam ve dolayısıyla bu gerçek tamamıyla %100 benim sorumluluğum demenin faydası ne? Bir örneği irdeleyerek bu soruya cevap verebiliriz. İlk örnek olarak kendi algılamamdan %100 sorumluluk almadığımı bir düşünün. Yani bu örnekte ikinci koşulu yerine getirmiyorum. Örnek 1. Doğan, beni dinlemiyorsun. Ben konuşurken başka şeylere ilgi gösteriyorsun. Koşul 1 yerine getirildi. Arif, hayır dinliyorum. Ben böyleyim. Dinlediğim insanın yüzüne bakamam. Dinlediğim insanın yüzüne bakarsam onun söylediklerini anlayamam. Etrafa bakarken sizin söylediklerinizi daha iyi anlıyorum. Doğan, öyle şey olmaz. Hiç böyle dinleyen insan görmedim. İnsan dinlediği insanın gözüne bakar. Gözüne bakmasa bile etrafa bakmaz. Hiç olmazsa önüne bakar. Koşul 2 yerine gelmiyor. Kendi algılamamın sorumluluğunu kabul edecek yerde benim algılamamın gerçek olduğunu ve bu algılamanın kriter olarak kullanılması gerektiğine inanıyorum. Senin gerçekten beni dinlemediğin gerçeğine inanıyorum ve ben onu algılıyorum. Yani algılamamın sorumluluğu bana değil, sana ait. Arif, ama ben böyleyim. Ben de hiç benim gibi dinleyen insan görmedim ama ben böyle dinliyorum. Bu anlamı sen veriyorsun. Beni tanımadığın için başkalarına vereceğin anlamı bana veriyorsun. Anlamın kaynağı sende. Doğan, bana yalan söylüyorsun. Durumu idare etmeye çalışıyorsun. Beni enayi yerine koyuyorsun. Benim böyle anlamamın kaynağı sensin, ben değil. Bu bizim günlük yaşamda şahit olduğumuz konuşmalara benziyor. Dedin, hayır demedim. Dedin işte, kulağımla duydum. Hayır demedim, sen uyduruyorsun. Türünden çekişmelerin temelinde kişinin kendi algılamasından sorumluluk alması yatıyor demek ki. Evet, şimdi aşağıdaki ikinci örnekte ikinci koşulu yerine getirilince ne oluyor bak. Örnek 2. Doğan, beni dinlemiyorsun. Ben konuşurken başka şeylere ilgi gösteriyorsun. Koşul 1 yerine getirildi. Arif, hayır dinliyorum. Ben böyleyim. Dinlediğim insanın yüzüne bakamam. Dinlediğim insanın yüzüne bakarsam onun söylediklerini anlayamam. Etrafa bakarken sizin söylediklerinizi daha iyi anlıyorum. Doğan, hiç böyle dinleyen insan görmediğim için ben bu anlamı verdim. Seninle konuşmaya devam etmek istiyorum ama daha önce senin gibi dinleyen biriyle hiç konuşmadığım için ne kadar rahat konuşacağımı bilemiyorum. Eğer konuşmamı engelleyecek kadar bu beni rahatsız ederse belki konuşarak değil, mektuplaşarak iletişim kurarız. Koşul 2 yerine geliyor. Kendi algılamamın sorumluluğunu alıyorum. Bu örneği verdikten sonra Arif Bey'in yüzü güldü. Aradaki farkı şimdi açık seçik görebiliyorum dedi. Bir süre ikimiz de sustuk. Daha sonra konuşmayı düşündüğüm, şimdi sadece kısaca dokunmak istediğim bir konuyu dile getirdim. Arif Bey, kişisel bütünlüğün zamanla ilişkisinden söz edebiliriz. Şu anda kişisel bütünlüğün şimdi ve burada gerçekleşen yönünden bahsediyorum. Ne var ki kişisel bütünlüğü sadece şimdi ve burada düşünmemek gerekir. Kişisel bütünlüğün geçmişle ve gelecekle ilgili boyutları vardır. Geçmişle ilişkili olarak, yani geçmişteki işlere dönük olarak kişisel bütünlük içine girebiliriz. Buna bitmemiş işleri bitirmek diyorum. Biriyle aradaki bitmemiş işlerini bitirince ilişki dürüstlüğüne kavuşmuş olur. Arif Bey'in gözleri parladı, bir şey hatırladığı belli oluyordu. Geçenlerde bir arkadaş birisiyle olan ilişkisinden bahsederken ilişkimiz çöplüğe dönüştü demişti. Sanırım ilişkimizde bitmemiş işler çoğaldı demek istiyordu. Sanırım eğer insan gerçekleri söylemeyip hiçbir şey yokmuş gibi davranırsa ilişki gerçekten çöplüğe dönüşür. Kişisel bütünlük şimdi ve buraya dönük olabilir. Yani kişi şu anda neler düşündüğünü ve hissettiğini olduğu gibi söyleyebilir. Bu süre giden bir dürüstlük ve cesaret ister. Böyle bir tutum içinde ilişki hiçbir zaman çöplüğe dönüşmez. Bir süre sustum ve devam ettim. Savaşçının ilişkisi hiçbir zaman çöplüğe dönüşmez. Kişisel bütünlük sadece savaşçı için değil, herkes için önemli, öyle mi? Evet, gayet tabii herkes için önemli. Aslında sıradan insanla savaşçıyı ayırt eden en önemli özelliklerinden biri kişinin yaşamına getirdiği kişisel bütünlüğün düzeyidir. Kişisel bütünlüğün düzeyi mi dediniz hocam? Evet, biraz sonra bu konuya gireceğim. Fakat şimdi şunu söylemekle yetineyim. Kişisel bütünlük her insanın üzerinde düşünmesi gereken yaşamın önemli bir boyutu. Evet, bunu görebiliyorum. AA'dır dediğimiz zaman bu özdeşim ilkesini veriyor. Ben Arif Okurer olarak düşündüğüm, hissettiğim ve yaptığım zaman kendim olarak var oluyorum. Doğal olan bu. Karıncanın karınca, kuşun kuş olarak devam edebilmesi için onların özdeşim ilkesi içinde yaşamlarını devam ettirmeleri gerekiyor. Hayvanlar için bu sorun değil çünkü bir kuş hiçbir zaman kuştan başka bir şeymiş gibi davranmaz. Karınca da öyle. Böylece bir kuşa veya karıncaya baktığımda, onlar hakkında düşündüğümde onlar neyse onu görürüm. Kişisel bütünlük içinde algılar, düşünür ve davranırsam o zaman sürekli kendim olmaya, Arif Okurer olmaya devam edeceğim. Arif Bey durdu, bana baktı. Hocam, lafı sizden aldım, ben konuşmaya başladım, çok mu konuşuyorum diye sordu. Onun konuşmasından memnun olduğumu, konuyu iyi kavradığını belirttiğini ve açıklamasına devam etmesini istediğimi söyledim. Arif Bey konuşmasına devam etti. Korku nedeniyle ya da bir menfaat temin etmek nedeniyle veya başka bir nedenle Arif Okurer olmayı bırakır bir başkasıymış gibi algılar, düşünür ve davranırsam o zaman çelişki ilkesine karşı geliyorum demektir. Yani aynı zamanda hem A hem de A değil olamaz ilkesini ihlal ediyorum. Bir insan aynı zamanda ve aynı boyutta hem kendisi hem de bir başkası olamaz. Eğer bu ilkeyi ihlal edersem kişisel bütünlük içinde olmuyorum demektir ve zaman içinde özdeşimimi kaybederim. Arif Okurer bu şahane bir açıklamaydı. Sizi kutlarım. Milattan sonra 121-180 yılları arasında yaşamış bir Latin bilge kişi adı Marcus Aurelius Antoninus şöyle der. Dünyadaki hiçbir çıkar verdiğiniz sözü tutmamaya veya kendinize olan saygınızı kaybetmeye değmez. Doğan Bey, şunu söyleyebilir miyiz? Bir insan ancak kişisel bütünlüğü kadar kendisidir. Kendisi olmayan insanın etkileme gücü de yoktur. Bu nedenle bir insanın ancak kişisel bütünlüğü kadar etkileme gücü vardır diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Şu anda siz bir psikolojik gerçeği de dile getirdiniz. Hepimiz özü sözü doğru insana güveniriz ve onun dediğine inanırız. İki birey arasındaki ilişkide, ailede, şirkette, toplumda özü sözü doğru insan, yani kişisel bütünlük içinde olan insan daha etkilidir. Kişisel bütünlük içinde olmayan insan kendi gücünü yok eder. Genç bir çift, 12 ile 14 aylık bir kız çocuğu ve ellerinde büyük sarı benekli bir çanta ile bizden iki masa öteye gelip oturdular. Yüzlerinde bir gülümseme var. Burada olmaktan mutlular. Çünkü böyle bir yere gelmek sanırım olağan bir hadise değil, önemli bir olay. Yüzlerinde mutluluk, gülümseme var. Buraya gelmiş olmanın şükür duygusu içindeler. Arif Bey'e bu çifti mutlu görüp görmediğini sordum. Evet, mutlular dedi. Daha sonra ilave etti. Huzurlu bir mutluluk. Küçük çocuk kahvenin içinden geçen yolda yürümeye başladı. Büyük bir coşkuyla düz taşlardan yapılmış yol üzerinde yürüyor, hatta koşturuyor. Ne annesi ne babası karışmıyor, çok rahatlar. Çocuğun üzerinde kırmızı bir penye var. Üzerinde büyük harflerle "I am Mr. McBeak" yazıyor. Çocuğun coşkusu Arif'in ve benim dikkatimizi çekti. Önce dikkatimi çekmeyen ama şimdi farkına vardığım 7-8 yaşlarında sarı bir penye, sarı bir pantolon, skin tight dedikleri türden giymiş bir kız küçük çocuğu takip ediyor, onunla ilgileniyor. Şimdi anlaşılıyor neden anne ve baba o kadar rahat. Çünkü çocuğun ablası var ve onlar bu ablaya güveniyorlar. Kişisel bütünlük ve patavatsızlık mı? Tekrar konuya döndük. Arif Bey aklına muziplik gelmiş gibi gülümsedi. Sanki sorayım mı sormayayım mı diye bir süre düşündükten sonra konuştu. Hocam, özü sözü doğru kişisel bütünlüğü yüksek insanla bizim halkımızın patavatsız veya dangalak dediği tipten insanı nasıl ayırt edebiliriz? Bana baktı, güldü. Tabii ben de güldüm. Belki Arif Bey farkında değildi ama önemli bir soru sormuştu. Belki muziplik olsun diye sordunuz ama aslında önemli bir soru sordunuz Arif Bey. Bu sorunun benim için ciddi bir tarafı da var. Önce patavatsız kavramını ele alalım. Patavatsız, sözlerin kime dokunacağını, nereye varacağını düşünmeden ve saygısızca konuşur. Davranışlarına dikkat etmez. Bu kimseye de ait olma boyutu önemini kaybetmiştir. İlişkilerini sadece kendi algılamaları yönünden değerlendirir, diğerlerinin gözüyle olayları görmez. Diğer yandan kişisel bütünlük içinde olan kişi ise sadece kendini düşünerek değil, ilişki içinde olduğu insanların tümünün bilincinde olarak paylaşımını yapar. Hocam, herhalde dangalak da aynı durumdadır. Arif Bey, dangalak bizim düşüncesiz budala akıl yoksunu hödük dediğimiz kimsedir. Patavatsız ile dangalak arasında önemli bir fark var. Patavatsız önem vermediği için, dangalak aklı yetmediği için başkalarını rahatsız edecek şekilde davranır. Peki bütün bu konuştuklarımızın kişisel bütünlük içinde olan insanla ilişkisi ne? İsterseniz konuyu kişisel bütünlük gibi genel olarak ele alacak yerde savaşçının kişisel bütünlüğü adı altında konuşalım. Peki hocam. Savaşçının kişisel bütünlüğü. Daha önce kişisel bütünlük ile algılama arasındaki ilişkiden ve bu arada iki koşuldan söz ettik. Kişinin gerçek olarak algıladığı ile kişisel bütünlük arasındaki ilişkide nelere dikkat edilmesi gerektiğini irdeledik. Şimdi konuya biraz daha derinlemesine girmek istiyorum. Zaten sizin de istediğiniz bu değil mi? Yani felsefe değil, kişisel bütünlük üzerine konuşmak istiyorsunuz. Evet, öyle. Peki öyleyse, şimdi kişisel bütünlüğün üç düzeyinden söz edelim. Özü sözü doğru olmak. Bunlardan ilki olduğun gibi konuşmak ve konuştuğun gibi davranmak biçiminde özetlenebilir. Bu düzeyde insan şimdi söyleyeceğim üç şeye özen gösterir. 1- İç dünyasını farkında olmaya özen gösterir. Bunun en güzel örneğini savaşçının sürekli niyetinin bilincinde olmasında görürüz. Savaşçı tüm duygularının, kızgınlık, mutluluk, kaygı, korku, beklentilerinin, tabii en önemlisi niyetinin, yani niçin bir şeyi söylemek ya da yapmak istediğinin farkındadır. 2. Ağzından çıkan sözün iç dünyasındaki duygu ve düşüncelere ters düşmemesine, onları geçersiz, sahte, yok duruma düşürmemesine özen gösterir. Bu bilinç içinde kişi eğer öfkeli ise güler yüzle mutluymuş gibi konuşmaz. Eğer konuşmaya karar verirse bu konuşma onun iç dünyasına ters düşen, onun iç dünyasını yok sayan bir konuşma değildir. Farkında olduğu her şeyi hesaba katarak niyetinin doğrultusunda stratejik olarak konuşur. Bu noktada Arif Bey'e baktım. Yüzümdeki "kafanı karıştırıyor muyum" sorusunu gördü ve ne anladığını o söyledi. Yani durumu idare edeyim, ne şiş yansın ne kebap türünden konuşmaz. Konuşacaksa her şeyi hesaba katarak bilinçli konuşur. Konuşmayacaksa susar. Ama bu susması ile de kendini güçsüz duruma düşürmez. Evet, onu anladım. Savaşçının özen gösterdiği üçüncü şey de eyleminin sözü ile iç dünyası ile çelişki göstermemesidir. Hocam, bu bizim Mevlana'nın sözüne gelmiyor mu? Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Sanırım böyle bir sözdü. Evet, geliyor, aynen. Bu kişisel bütünlüğün birinci düzeyi, öyle değil mi? Üç düzeyi olduğundan söz etmiştiniz. Evet, daha bu ilk düzeyde savaşçı ile savaşçı olmayan arasındaki fark kendini belli eder. Bunu görebiliyorum Doğan Bey. Kişisel bütünlüğün diğer düzeyleri neler? Değerler ve ilkelerle ahenk içinde yaşamak. Kişisel bütünlüğün ikinci düzeyi inandığın değerler ve ilkelerle ahenk içinde yaşamaktır. Hocam, bunun birincisinden farkı ne? Birincisi olduğun gibi konuşmak ve konuştuğun gibi davranmak idi. Kişi kendi iç dünyası ile tutarlı bir konuşma ve eylem oluşturuyor. İkincisinde ise kendi iç dünyasını, fenomenini belirli değerler ve ilkelerle ahenk içinde tutmaya özen gösteriyor. Herhalde şimdi bir örnek isteyeceksiniz. Evet, isteyeceğim. Farz edelim ki sizin iki öğrenciniz var. Birinin adı Zehra olsun, diğerininki Yıldız. Zehra fakir bir ailenin kızı, annesi babası işçi ve çocuklarını okutmayı çok istiyorlar. Çocuk da hem akıllı hem de son gayretle derslerine çalışıyor. Ama ailenin ek ders aldıracak imkanı yok. Yıldız annesi babası profesyonel meslek sahibi olan bir aileden geliyor. O ailede pek zengin değil ama evde sürekli kitap okunuyor ve Zehra'nın ailesine göre eğitim olanakları daha fazla. Yıldız da akıllı bir kız, derslerine çalışıyor ama Zehra'nın şevki ve sebatı onda yok. Ve bunların her ikisinin durumunu öğretmenleri olduğunuz için siz biliyorsunuz. Böyle öğrencilerim oldu. Dediğiniz durumlarla karşılaştım. Merak ediyorum bakalım bunun altından ne çıkacak. Sınav verdikçe görüyorsunuz ki Yıldız daha çok çalışmadığı halde Zehra'dan daha iyi notlar alıyor. Ama Zehra'nın içinde bulunduğu koşullarda yapabileceğinin en iyisini yaptığına inanıyorsunuz. Yıldız ise bulunduğu koşullar içinde yapabileceğinin en iyisini yapmıyor. Doğru anlıyorum değil mi? Yani Yıldız istese şimdiki performansının üstünde çıkabilir. Evet, doğru anladınız. Eğer Yıldız Zehra'nın gayreti içinde olsa daha yüksek performans gösterebilir. Tamam, durumu anladım. Peki sonra? Siz sınav kağıtlarını o kağıtlardaki mevcut bilgiye göre değerlendiriyorsunuz. Çünkü sınavları değerlendirirken gördüğünüz, algıladığınız bilgilere not verme durumundasınız. Öğretmen sınavda gösterilen performansı değerlendirmek durumunda, böylece tüm öğrencilerine eşit davranmış olur. Evet, işte bu durumda öğretmen kişisel bütünlüğün ilk düzeyinde davranmış oluyor. Yani eşit davranarak kişisel bütünlüğün ilk düzeyinde davranmış oluyor. Peki ikinci düzeyi, yani ilke ve değerlerle ahenk içinde olduğu zaman öğretmenin ne yapması gerekiyor? Kişisel bütünlüğün ikinci düzeyiyle uyum içinde olduğu zaman öğretmenin Zehra ile ilişkisini gözden geçirerek Zehra'nın hayatına eğitim olanakları katabilir miyim konusunu ciddi olarak düşünmesi gerekiyor. Niçin? Çünkü Zehra ve Yıldız aynı koşullar altında sınava tabi tutuluyorlar ama içinde yetiştikleri koşullar itibariyle eşit değiller. Eşit olmayan insanların eşit muamele görmesi büyük haksızlıktır. Peki örneğin öğretmen olarak bu durumda ben ne yapmalıyım? Aslında eğitim sisteminin kendisi bu tür eğitim olanaklarını sağlamaya yönelmeli. Esas eğitimin içinde yer aldığı sistemin görevi bu. Ama madem ki sistem bu yönden yetersiz kalıyor, olanakları dahilinde öğretmenler hakkaniyet değerini canlı tutabilirler. Yani Zehra ve onun gibi olan öğrencilere yeni eğitim olanakları yaratabilirsiniz. Bu yeni eğitim olanakları sayesinde Zehra geçmişinden gelen eksiklikleri gidererek gerçekten Yıldız'la eşit olarak değerlendirilebilir. O kadar işimizin gücümüzün arasında bir de Zehra ile niçin uğraşalım hocam? Uğraşmak zorunluluğunuz yok tabii. Dediğim gibi bu aslında eğitim sisteminin sorunu. Ne yasal olarak ne sosyal olarak sizi sorumlu tutamazlar. Ama eğer hakkaniyet diye bir değer sizin yaşamınızda varsa ve yaşıyorsa, o zaman siz bu değerle ahenk içinde olmaya kendinizi adayabilirsiniz. Bu seçimi yapabilirsiniz. Bir süre sustum. Burada bir püf nokta olduğunu biliyordum. Arif Bey'in kafasını karıştırmadan bunu nasıl anlatırım diye düşündüm. Arif Bey konuşmaya başlayacaktı. Yüz ifademden bir şeyler söylemek veya söylememek için tereddüt geçirdiğimi anladı ve sustu. O anda farkında olduğum şu oldu. Yüz ifademi anlamadan kendi söyleyeceğine odaklanmış, ben merkezli biri olsaydı Arif Bey ile konuşmamın kalitesi ne kadar düşerdi. Arif Bey'in duygusal zekasının yüksek olduğunu görüyordum. Aklımdan geçeni söylemeye karar verdim. Hakkaniyet konusu konuşulurken çoğu kez bir yanlış anlama söz konusu olur. Şimdi de böyle bir şey olmasını istemiyorum. Nasıl bir yanlış anlama Doğan Bey? Sanki hakkaniyet ancak diğerleri göz önüne alınarak karar verilen bir konu. Yani biraz önce siz o kadar işimizin gücümüzün arasında bir de Zehra ile niçin uğraşalım hocam dediniz. Bu haklı bir soruydu. Bazı öğretmenler öyle durumdadır ki eğer Zehra'ya fazladan zaman ayırsalar kendilerine, ailelerine, çocuklarına haksızlık yapmış olurlar. Yani kendileri için, eşleri, çocukları için gerekli zamandan çalarak Zehra'ya zaman ayırmak hakkaniyet değerini yaşatmak olmaz. Kişi kendini ve kendi sorumluluklarını mutlaka hesaba katmalı. Peki gerçekten elimizden geleni yapıyor muyuz, yoksa kolaya kaçarak zamanım olsa kendime çocuklarımı ayırırım deyip işin içinden çıkıyor muyuz? Buna kim karar verecek? Eğer gözlemleyen bilinciniz gelişmiş ise o zaman bilirsiniz. Hakkaniyet içinde davranıp davranmadığınızı ancak sizin gözlemleyen bilinciniz bilir. Hakkaniyet söz konusu olduğu zaman gözlemleyen bilincin adı vicdan olur. Yani Zehra'ya zaman ayırıp ayırmama konusunda vicdanımızın sesini dinleyeceğiz. Evet, başka hiçbir güç sizi Zehra'ya zaman ayırmaktan veya ayırmamaktan sorumlu tutamaz. Doğan hocam galiba insanın kaçamayacağı en büyük otorite kendi vicdanı. Ne söylediğimi unutma. Gözlemleyen bilinç hakkaniyet konusunda gözlemlerken bu sürecin adına vicdan denir. Ve bil ki gözlemleyen bilinç gelişip yaşamaya başlayınca her an sizi gözler. Sizin dünyanızla ilişkinizi o kurar. Dünyaya bakarken kullandığınız gözlük o olur. Bu söyledikleriniz dışarıdan bakınca ne kadar basit görünüyor ama bu bilgilerin hayatımda yapabileceği muazzam etkiyi düşününce hayretler içinde kalıyorum. Daha doğrusu korkuyorum. Korkuyorsunuz? Evet, bu bilgilerin beni daha yalnız bir insan yapacağı korkusu var. Anlıyorum. Korkumda haklı mıyım Doğan Bey? Hem evet hem hayır. Sıradan insanlar sizden uzaklaşır. Ancak değerlere önem verenler size yakınlaşır. Sıradan bir insan olmaktan uzaklaştıkça sıradan insanlar arasında kendinizi yalnız hissedersiniz. Ama o sıradan insanlar arasında yaşıyorum. Evet, o sıradan insanlar arasında yaşıyorsunuz. Fakat unuttuğunuz bir şey var. Unuttuğunuz şey şu. Siz sadece diğer insanlarla beraber yaşamıyorsunuz. Kendinizle de sürekli beraber yaşıyorsunuz. Sıradan insanları sizden uzaklaştıran süreç sizi kendinize yakın getirecek olan süreçtir. Bu nedenle savaşçı olma yolculuğuna çıkacak kişi kimin yoldaşlığını istediğine karar vermeli. Kişisel bütünlük bu nedenle savaşçı için önemli bir konudur. Diğer insanlarla olan ilişkisini kendiyle olan ilişkisinden daha üstün tuttuğu andan itibaren sizin dediğiniz türden yalnızlık başlar ve bir süre sonra savaşçı kendinin değil, diğer insanların beklentilerini yaşayan sıradan bir insan haline dönüşür. Arif Bey duyduklarını hazmetmek istercesine biraz gözünü kapadı. Arkaya yaslandı. Şimdiye kadar konuştuklarımızın tümünü gözden geçirdiği belli oluyordu. Bir süre sonra konuşmaya başladı. İkinci düzeyde kişisel bütünlük içinde olup olmadığımı anlamak için şu soruyu sorarım. Şimdi hakkaniyet içinde düşünüyor muyum, konuşuyor muyum, davranıyor muyum? Evet, ikinci düzeyde kişisel bütünlüğe önem veren kişi sadece kendi iç dünyasının farkına varıp onun ahenk içinde konuşup davranmakla yetinmez, iç dünyasının kendi temel değerleriyle ahenk içinde olup olmamasına da özen gösterir. Hocam bu savaşçı olmak ne kadar zor bir hadiseymiş. Gittikçe işler zorlaştı. Savaşçı gibi yaşamak muhteşem bir başarıdır. Sıradan insanın ha deyince omuzlayacağı bir şey değildir. Böylece savaşçı kişisel bütünlüğün ikinci düzeyinde kendi fenomenini temel değer ve ilkelerle ahenk içinde tutmaya özen gösterir. Sözünü ettiğiniz bu temel değerler sevgi, hakkaniyet, hizmet, onura saygı gibi daha önceki kitaplarınızda sözünü ettiğiniz değerler değil mi? Evet. Böylece savaşçı kendi iç dünyasını da başıboş bırakmıyor. İç dünyasını yani duygu ve düşüncelerini gözlemleyen bilinciyle süreçleyerek iç dünyasının hangi temel değerleri yansıttığını, yaşattığını gözlüyor. Yani bu değerleri kendi fenomeninde yaşayan gerçekler olarak tutuyor. Eğer iç dünyasında sevgi yok ise bunun farkına vararak sevgiye yönelik bir seçim yapıyor. Ve o seçim sayesinde sevgi onun iç dünyasında yaşayan bir değer haline geliyor. Verdiğim örnekte öğretmen öyle bir seçim yaptı ki artık onun dünyasında hakkaniyet bir değer olarak yaşamaya başladı. Bir süre sustuktan sonra başka bir örnekle konuşmama devam ettim. Aynı şeyi insan onuru içinde söyleyebiliriz. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Varsayalım ki birine kızdım ve tam küfretmek üzereyim. İç dünyamı bu küfürle ifade etmem ilk düzeyde bir kişisel bütünlük. Ama insan onurunu yaşatmaya kendimi adamış biri olarak farkına varıyorum ki bu insana küfrederek onunla ilişkimde sevgi değerini yaşatamam. O zaman karşımdakinin onurunu kırmayacak bir biçimde konuşmaya yöneliyorum. Yani iç dünyama, algılamama bilinçli olarak müdahale edip onun içeriğini seçiyorum. Bilincimde o değeri yaşar hale getiriyorum. Fenomenimde o değer yaşamaya başlayınca doğal olarak sözümde ve eylemimde de kendini gösteriyor. Biraz gezinmek istedim. Arif Bey teklifimi kabul etti. Garsona geleceğimizi söyledik. Ceketleri orada bıraktık. Kuzeye doğru yolda yürümeye başladık. Kahvenin önünden geçen yoldan kuzeye doğru gidildiğinde sağda mezarlık başlıyor. Solda sağlam kalın bir duvar uzanıyor. Sanırım istinat duvarı olarak yapılmış. Duvarın içinde çok önceden yapılmış bir çeşme var ama şimdi kuru çeşme haline gelmiş. Çeşmenin sağında solunda eski yazılar yazılmış. Onun yakınında paslı bir elektrik direği dikilmiş. Duvarın yukarı kısımlarında yine mezarlıklar var. Aşağıda sağ taraftaki ilk mezarın üstü toprakla örtülü üzerinde 2733 numarası yazılı bir tahta konmuş. Tahtanın yanında bir ölü kuş yatıyor. İlk 2-3 mezara henüz isim ve mezar taşı konmamış. Biraz aşağıdaki mezar taşlarının üzerinde büyük harflerle kime ait olduğu yazılı. Bir süre daha yürüyünce plastik şişeler, bir sürü plastik ambalaj maddesi, büyükçe bir yağ tenekesi, kağıt parçaları tam anlamıyla çöp diyebileceğimiz şeyler atılmış olduğunu görüyoruz. Burası çöplük haline gelmiş durumda. Bir yanda ruhuna Fatiha diyen özenle mezar yaptıran bir bilinç var, diğer yanda burayı çöplük haline getiren bir bilinç. Farklı iki dünya görüşümü, değerlerle ilgisini. Bu düşüncelerimi söylediğim zaman Arif Bey, burası hem mezarlık hem çöplük olamaz, özdeşim kuralına aykırı dedi. Ben de kişisel bütünlüğün bir değer olarak yaşamadığı toplumda burası mış gibi bir mezarlık ve mış gibi bir çöplük olabilir dedim. Herhalde bu mezarlar pek ziyaret edilmiyordu. Aksi halde bu kadar pislik birikmezdi. Ölüm sırasında üzüntü ile ve belki de başkalarına da gösterişin etkisi altında mermer taşlar, gösterişli mezarlar yapılıyor ama bir süre sonra hiç ziyaret edilmediği, bakım yapılmadığı için böyle çöplük haline dönebiliyor. Pierre Loti kahvehanesine giderken sol tarafta modern ahşap bir dizi bina yapıldığını gördük. İstinat duvarının üst kısmında bu binaların arka cephelerinin, yani arka bahçelerinin olduğunu öğrendik. Orada çalışan işçi başı, burada her şeyi olan bir alışveriş merkezi ve turistik merkez kuruluyor. Dükkanlarıyla, sinemasıyla, kahvehaneleriyle dedi. Geri geldik, masamıza oturduk. Benim için ada çayı, Arif Bey için kola istedik. Bir duruş içinde olmak. Hocam, kişisel bütünlüğün üçüncü düzeyine geldik. Şimdi onu duymaya hazırım. Kişisel bütünlüğün bu düzeyinde savaşçı kendini bir duruş içinde görür. Bu duruş gelecekte yaratılmak istenen bir olanağa kendini adamaktan, bu olanağı yaşatma sorumluluğundan kaynaklanan bir duruştur. Doğan hocam, bir şey anladıysam Arap olayım derler ya, şimdi vallahi öyleyim. Hocam, siz Çince konuşsanız belki daha çok anlardım. Çince bilmiyorum ama İngilizce söylüyor olsaydım şöyle söylerdim. Taking a stand, creating a possibility and taking full responsibility in living that possibility. Hocam, bu bana hiç yardım etmedi. Edeceğini pek tahmin etmemiştim zaten. Arif Bey, burada önemli birkaç kavram var. Onların her birini teker teker ele almalıyım. Önce hocam, şu duruş içinde olmak kavramından başlayalım. Ne demek insanın bir duruş içinde olması? Şu örneği düşün. Seçim zamanı yaklaşıyor. Parti ileri gelenleri, özellikle liderler, memleketin değişik yerlerinde konuşmalar yapıyorlar. Evet, bu aşina olduğumuz bir durum. Onun için bu örneği veriyorum. İşi zorlaştırmamak için iki partiden söz edelim. A partisi ve B partisi diyelim ve bunların liderlerine lider A ve lider B adını verelim. Tamam. Lider A eğer bir duruş içinde kendini görüyorsa bütün konuşmalarını bu duruş içinde oluşturur. Bu duruş içinde hangi olanağa kendini adadığını anlatır. Bu olanağı yaratmaktan nasıl sorumlu olacağını, nasıl, ne zaman, hangi durumlarda hesap vereceğini belirtir. Örneğin lider A, eğitim konusunda ülkenin önümüzdeki 10 yıl içinde hangi olanaklara kavuşması gerektiğini, bu olanakları yaratmak için neler yapacaklarını, bu yaptıklarının hesabını her yıl belirli aylarda nasıl vereceklerini anlatır. En önemlisi, eğitim duruşlarının temelinde yatan ilke ve değerleri açık seçik belirtir ve yaptıkları her işte bu ilke ve değerlere uyulacağına kendini adar. Hocam, biraz daha somut olabilir misiniz? Örnek olarak vermek istediğim lider şöyle konuşur. Eğitimde temel ilkemiz insanoğlunun muhteşem bir potansiyel olduğudur. Doğan her bir çocuk yalnız ülkenin değil, dünyanın geleceği için bir potansiyeldir. Bu potansiyeli geliştirmek, insanın olabileceğinin en iyisini olmasını sağlamak, bizim eğitim felsefemizin temelini oluşturur. Ülkenin eğitim sisteminin ülkenin çocuklarını en iyi şekilde bedenen, aklen ve ruhen geliştirmeye olanak sağlamasına kendimizi adamış durumdayız. Bizim eğitim konusunda duruşumuz budur. Bu duruş içinde biz A partisi olarak önümüzdeki 5 yıl içinde şunları gerçekleştirmeye kendimizi adıyoruz. Kendilerini gerçekleştirmeye adadıkları konuları teker teker anlatır. Şimdiki durumun değerlendirilmesi yapar, karşılaşabilecekleri zorlukları ifade eder ve başarılarının ölçülebileceği kilometre taşlarını kor. Öğretmen konusunda şu zamanda şunları başarmış olacağız. Okulun iç donanımıyla ilgili konuda şu zamana kadar şunları başaracağız. Eğitimin yasal altyapısıyla ilgili konuda şu zamana kadar şunları başaracağız ve buna benzer gibi. Tabii ülkesinin tek konusu eğitim değildir. O nedenle ülkenin genelinde nasıl bir duruş içindeler ve bu duruşun altında yatan temel değer ve ilkeler ne, bunu ifade ettikten sonra eğitim bu genel çerçeve içinde yer alır. Ve lider A bütün zaman ve enerjisini bu duruş içinde harcar. Bütün zaman ve enerjisini bu duruş içinde harcamak ne demektir biliyor musunuz? Arif Bey, biliyorum ama siz yine söyleyin der gibi bakıyordu yüzüme. Hiçbir politik partinin aleyhine, kişinin aleyhine şu veya bu polemiğe zaman ve enerji harcamaz. Kendisine, efendim şu partinin lideri sizin için şöyle diyor diye söylendiğinde, bakın arkadaşlar, ben A partisinin lideri olarak şöyle bir duruş içindeyim. Bu duruş şu temel ilkeler ve değerler üzerine kurulmuştur. Biz parti olarak kendimizi bu duruşun yaratacağı olanaklara adadık. Diğer liderler bu duruş üzerinde konuşacaklarsa onlarla konuşur, işbirliği yaparız. Bu ülke hepimizin. Gemi battığı zaman bir tarafı batmaz. Biz gemi kaptanlığına soyunuyoruz. Bu gemiyi beraberce yürütüp ifade ettiğimiz duruş içinde yeni olanaklar. olanaklara götüreceğiz. Biz bundan kendimizi sorumlu tutuyoruz ve bu yönde kişisel bütünlük içinde hesap vermeye hazırlanıyoruz. O şunu dedi, bu şunu yaptığıyla harcayacak zamanımız yok. Hepsi bu kadar. Peki duruş içinde olmayan lider bey nasıl konuşur? Lider bey duruş içinde değil, bir pozisyon içindedir. Yani lider bey ülkenin sorunlarına bakış tarzlarının tümünü gözden geçirdikten sonra mevcut pozisyonlardan birine kendini adar. Biz sosyalistiz, biz serbest sermayeciyiz, biz ikisinin karışımıyız, biz devletçiyiz gibi. Yeni olanaklar yaratmak, bu olanakları yaratırken hangi değerler ve ilkeler içinde bulunduklarını ifade etmek akıllarından geçmez veya geçse de önemsemezler. Lider B kendi görüşüne destekçi ararken lider A yaratmak istediği olanağa katılımcı arar. Lider B ötekiler kavramı üzerinde zaman harcarken lider A biz kavramı üzerinde zaman harcar. Bu noktada durdum, Arif Bey'e baktım. Konu biraz açıklığa kavuştu mu gibisinden baktığımı anladı. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bu savaşçının niyetinin sürekli farkında olarak yaşamını stratejik olarak düzenlemesine benziyor dedi. Bunu pek düşünmemiştim. Arif Bey söyleyince benzerliği hemen gördüm. Arif Bey susuyor bir konuşuyorsunuz, turnayı gözünden vuruyorsunuz dedim. Çocuksu bir sevinçle güldü. Hem anlamış olmaktan hem de takdir edilmekten hoşlanmıştı. Bir örnek daha vermek istiyorum Arif Bey. Hocam izin verin, bir örnek ben vereyim. Peki. Zehra ile Yıldız örneğinden hareket etmek istiyorum. Varsayalım ki öğretmen olarak Zehra'nın geleceği için güçlü bir eğitim olanağı yaratmak duruşu içindeyim. Çok güzel kullandınız duruş içinde olmayı. Teşekkür ederim. Bu duruşun temelinde sevgi ve hakkaniyet temel değerler olarak yer alıyor. Eğer kendimi bu duruşun yaratacağı olanaklara adamış isem, o zaman karşıma çıkan zorlukları, engelleri, eften püften kavgalara zaman harcamam. Örneğin Zehra'nın babası bu kız çocuğu okuyup da ne olacakmış diye bir süre sonra onun gelişmesini engellemeye çalışabilir. Bundan yılmamalıyım. Sürekli Zehra'nın gelişimini gerçekleştirmek üzere olanaklar yaratmakla zamanımı ve enerjimi harcamalıyım. Evet, kendinizi hedefe kitlemişsinizdir ve ancak bu hedefi gerçekleştirmenin sorumluluğu size anlamlı gelir. Doğan hocam, bir evlilik içinde aynı şey söylenemez mi? Yaşamın her yönüyle ilgili örnekler bulabiliriz Arif Bey. Ama evlilik konusuyla ilgili bir örnek düşünmüşseniz duymak isterim. Eşlerden biri şöyle bir duruş içinde olsun. Bu evlilik içinde birbirimizi sevgi, hakkaniyet, onur içinde desteklemeye, birbirimize hizmet etmeye olanak sağlayan bir yuvamız olacak. Böyle bir duruş içinde olan eş karşısındaki ne yaparsa yapsın davranışını sürekli bu duruş içinde izleyecektir. X davranışı yaptığında sevgi içinde miydim, hakkaniyet içinde miydim, eşimin onurunu destekleyici miydim, yoksa onu rencide mi ediyordum, ona hizmet sunuyor muydum? Ya eşi ona başka türlü davranıyor ise? Doğan Bey, duruş içinde olmak bir olanağa kendini adamakla oluyor. Sizin söylediklerinizden bunu anladım. Başkası bunu yaparsa şartı yok. Başkası ne yaparsa yapsın kişi o olanağı yaratmak için kendini adamış oluyor. Lider A, başka politikacılar benim aleyhimde konuşmazsa onlara saldırmam demiyor. Zaman ve enerjisini içinde bulunduğu duruşa adıyor. Ben öğretmen olarak kimse Zehra'nın gelişimine itiraz etmez ise ona gelişim olanakları sağlayacağım demiyorum. Evlilikte de eşim şöyle böyle yaparsa o zaman evlilik içinde yuvamız sevgi, hakkaniyet, onur ve hizmet değerlerini yaşadığı bir yer olur demiyorum. Bunu yaratmakla ilgili kolları sıvıyorum. Yani sorumluluk %100 sizdeymiş gibi hareket ediyorsunuz. Evet, sorumluluğun tümünü alarak hareket ediyorum. Varsayalım ki evliyim ve ben tümüyle sorumlu hareket ederken eşim bu tür bir sorumluluk almıyor. Onun sorumluluk almamasına rağmen daha önce o kadınla evlenmeyi düşünmüş, taşınmış, bir seçim yapmış kişi olarak siz kendi niyetinizden sorumlusunuz. Yani savaşçı olarak niyetinizi belirliyorsunuz. Evet, niyetimi kendim belirliyorum ve bu niyetin saflığı içinde kalıyorum. Bu niyetten ben sorumluyum. Arif Bey, şimdi kişisel bütünlüğün üçüncü düzeyiyle ilgili söylediğimi yeniden tekrar etmek istiyorum. Bakalım şimdi bir anlam ifade edecek mi? Peki hocam, deneyelim, ben de merak ediyorum. Bir süre sustuktan sonra söylediklerimi hatırlayarak tekrar ettim. Kişisel bütünlüğün bu düzeyinde savaşçı kendini bir duruş içinde görür. Bu duruş gelecekte yaratılmak istenen bir olanağa kendini adamaktan, bu olanağı yaşatma sorumluluğundan kaynaklanan bir duruştur. Arif Bey söylediklerimi tekrar etti. Durdu ve tamam hocam tümünü anladım. Anlaşılmamış bir şey yok dedi. Yani Çince olmaktan çıktı öyle mi? Evet, o kadar örnekten sonra söylediğiniz cümle Türkçeleşmeye başladı. Bu da kendi başına ilginç bir gözlem öyle değil mi Arif Bey? Gerçekten ilginç. Kelimeler aynı kelime, bunları biliyorum. Önce anlayamadım ama şimdi anlıyorum. Hocam bu konuda da konuşacak mıyız? Hayır, bu konu bizi savaşçı konusunu irdelemekten başka yönlere götürür. Onun için ilginç bir gözlem olarak bir yere kaydedin. İsterseniz ileride üzerinde düşünürsünüz. Biraz hayal kırıklığı içinde peki dedi. Bilgiye ve öğrenmeye açlığı Arif Bey'i değerli bir söyleşi yoldaşı yapıyordu. İçimden psikolinguistik konularına girme isteği bir an belirdi. Daha sonra buluşmamızın arkasında yatan niyetin saflığını bozmamak için bu yeni beliren isteğe sırt çevirdim. 50-55 yaşlarında bir kadın, başı sarı benekli bir başörtüsüyle, onunla birlikte orta yaşta bir erkek ve 30'larında bir kadın, çocuklarıyla birlikte 4 masa ilerimize geldiler. 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu ve 5-6 yaşlarında bir oğlan çocuğu onlarla birlikte. Erkeğin 2 veya 3 günlük tıraşı var. Yüzü gergin, koruyucu, asabi ve mutsuz. Ailesiyle beraber ve ailenin koruyucusu o. Ailesini getirmek zorunda olmasa getirmezdi ama buralara gelmek onların da hakkı olduğunu düşündüğü için getirmek zorunda kalmış. Her iki kadının da başı geleneksel başörtüsüyle örtülmüş ama kız çocuğu normal ortaokul öğrencisi kıyafetinde, saçları ensesinde toplanmış. Hem oğlan hem kız özgürce anne, büyük anne ve babalarıyla özgürce etkileşim kuruyorlar. Adam iki erkek olarak bizim farkımızda, Arif ve beni hiç çaktırmadan gözün ucuyla gözetliyor. Bizim sağımızdaki masada oturan iki genç, üniversite çağlarında bir kız ve yine o yaşlarda bir oğlan. Konuşuşları, hareketleri gayet enerjik, serbest, herhangi bir baskı ve eziklik yok. Birbirlerine duydukları ilgi yüksek, onun için ilgilerini çevreden çok birbirlerine vermiş durumdalar. Besbelli ki konuşacakları çok şey var. Yol aşağı doğru zikzaklarla iniyor ve yolun her iki tarafı mezarlık. Mezarlıktaki ağaçları kesmedikleri için yukarıdan bakınca mezarlar yerine sadece ağaçlar görünüyor. Oturduğumuz yerden baktığımızda cami minareleri ile donatılan ufuk bu görünüme büyük bir gizem katıyor. Fatih Camisi, Süleymaniye, Beyazıt, Ayasofya buradan görünebiliyor. Sultanahmet Camisi'ne sadece minareleri seçiliyor. Tabii yakınlarda Eyüp Camisi ve daha adını koyamadığım birçok camiler. Karşıda Galata Kulesi'ni görebiliyoruz. Tuvalete gitmek istedim, garson yönü gösterdi. Yanlışlıkla bayan tuvaletine giriyormuşum. Oradaki görevli çocuk, "Abi nereye gittiğinizi biliyor musunuz?" diye bana ikazda bulundu. "Hayır, besbelli ki nereye gittiğimi bilmiyorum. Uyardığın için teşekkür ederim," dedim. Çocuk önemli iş yapmış birinin edasıyla güldü. Ondan daha büyük abi durumunda 13-15 yaşlarından iki gencin yanından ayrı bir statü kazandı. Bir tür kağıt oynuyorlardı, sanki beni uyardıktan sonra daha da hesaba alınması gerektiğini hissettirdi onlara. Günlük yaşamda kişisel bütünlük. Döndüğümde konunun günlük yaşamda yansıması üzerinde konuşmak istedim. Arif Bey, kişisel bütünlük günlük yaşamda kendini nasıl gösterir? Örnekler düşünebiliyor musunuz? Örneğin bazı öğretmen arkadaşlarım çocuklara kitap okumanın iyi bir şey olduğunu ve kitap okuyan insanın sürekli gelişeceğini söyler. Ama kendileri kitap okumaz. Eğer kitap okumanın iyi olduğunu söylüyorlarsa kendilerinin de kitap okuması gerekir. Verdiğiniz örnekte ilk düzeyde bile kişisel bütünlük yok. Doğan Hocam, maalesef tanıdıklarımın çoğu kişisel bütünlük konusuna özen göstermiyorlar. Çevremde de durum pek farklı değil. Her gün her yerde kişisel bütünlüğün sürekli ihlal edildiğini görüyoruz. Yalan söylemek yaygın. Bu nedenle insanlar arasında güven düşük. Yalan insanların ruhunu öldürür ve bu zehri biz günlük yaşamımızın bir parçası yapmışız. Hocam, bunun zararı kime? Arif Bey, bunun zararı önce kendimize. Kişisel bütünlük içinde olmayan insan kendini sürekli zehirliyor demektir. Kişisel bütünlük içinde olmayan insan kendi kanadını koparan kuşa, kendi bacağını koparan karıncaya benzer. Kişisel bütünlükten yoksun insan gelişemez, büyüyemez. Şunu görebiliyorum Doğan Bey, kişisel bütünlük içinde olduğum kadar öğrencilerimi etkileyebilir, şevklendirebilir ve gelişimlerine yardımcı olabilirim. Kişisel bütünlük içinde olmadan yaptığım tüm çabalar, söylediğim sözler dumanın havada dağılması gibi etkisini kısa zamanda kaybedecektir. Bu nedenle Arif Okurer'le buluşup savaşçı tutumunu tartışıyorum. Kafası karışık, seçtiği meslekten emin olmayan karamsar bir öğretmen olarak öğrencilerinizin karşısına çıkmanız hem sizin hem de öğrencileriniz için haksızlık olur. Öğretmen olacaksanız kişisel bütünlük içinde o çocukların karşısına çıkmalısınız. Sağ tarafımızdaki masaya başı örtülü 3 kız ve bir delikanlı geldi. Oğlan masanın bir ucuna oturdu ve solundan itibaren kızlar dizildi. Oğlanın sağ elinin parmağında yüzük vardı. Arif onun yanında oturan kızın da sağ parmağında yüzük olduğunu görmüş. Diğerleri de bekçi olarak gelmişler dedi. Oğlan herkesle konuşuyordu ve herkes de oğlanla konuşuyordu. Yani sadece nişanlılar arasında kalan bir konuşma değildi bu. Herkes hayatından memnun görünüyordu. İnsanın kendisiyle olan ilişkisi onun en önemli ilişkisidir. Konuya dönerek konuşmaya başladım. Bütün ilişkilerin temelinde kendimizle olan ilişkimiz yatar. Kişisel bütünlüğün bu kadar önemli olmasının temel nedeni budur. Gözlemleyen bilinç, ben şöyle bir insanım diyebilme gücüne sahip. Bu dürüst, açık sözlü veya hizmet eden, yardım eden gibi bir özellik olabilir. Eğer kişi ben dürüstüm diyebiliyor ve bununla kişisel bütünlük içinde oluyorsa, o kişi dürüstlük özelliğini yaşamında gerçekleştirir. kendisiyle dürüst olarak ilişki kuran kişi diğer kişilerle ilişkisini de bu dürüst olma bilinci üzerine kuracaktır. O nedenle yeniden üzerinde durarak söylemek istiyorum, bir insanın en önemli ilişkisi onun kendisiyle olan ilişkisidir. Bu konuyu biraz daha açar mısınız? Farz edelim ki birini kırmak istemediğiniz için doğru bildiğinizden farklı konuştunuz. Doğru bildiğinizden farklı konuştuğunuz zaman özdeşim ilkesine uymadınız. Özdeşim ilkesi X, X'tir der. Bu ne demektir? Dürüst insan dürüsttür. Doğru bildiğini konuşur. Bazı durumlarda bazı kişilerle doğru bildiğini konuşmaz diye bir şey yok. Yani dürüst insan aynı zamanda yalan söyleyen insan olamaz. Yalan söylediğin zaman kendinle ilgili algılaman bir yara alır. Ben dürüst bir insanım demeniz yara alır. Sizin kendinize dürüst bir insan olarak bakmanız zorlaşmaya başlar. Kişisel bütünlüğünüz zedelenir. Kim olduğunuz konusunda şüphelenmeye başlarsınız ve böyle olunca da etkili olma gücünüz azalmaya başlar. Koşullar ne olursa olsun doğruyu söyleyen biriyim diye kendine bakan biriyle, durum uygun olduğu zaman doğruyu söyleyen biriyim diye düşünen biriyle aynı gücü taşımazlar. Aynı enerjiye sahip değillerdir. Bir işteki sebatları, azimleri, işe kendilerini vermeleri, kendilerini adamaları birbirinden farklı olur. Yani ben dürüst bir insanım diyen kişi bu algılamasıyla kişisel bütünlük içinde ise o zaman dürüst bir insan olmayı mutlaka yaşamının her noktasında gerçekleştirecektir. Çünkü kendisiyle dürüst olarak ilişki kuran kişi diğer kişilerle ilişkisinde dürüst olma bilinci üzerine kuracaktır. Bu nedenle yine tekrar ediyorum, bir insanın en önemli ilişkisi onun kendisiyle olan ilişkisidir. Evet, şimdi daha iyi görebiliyorum. Yani kişinin kendisiyle ilgili vardığı sonuçlar, kendisiyle ilişkisindeki tutarlılık onun kendi özdeşim yasasının, ben kimim tanımlamasının temelini oluşturuyor. Bir kitap evinin önünde duruyordum. Sonradan öğretmen olduğunu anladığım kişi, kitapçı olduğunu sandığım kişiyle konuşuyordu. Konu korsan kitaplar idi. Öğretmen, bizim maaşımız az, onun için ucuz kitaba yöneliyoruz ve korsan kitaplar daha ucuz olduğu için korsan kitap alıyoruz diyordu. Kitapçı da, bu sözleriniz beni üzüyor, siz öğretmensiniz, sizin örnek davranışlar içinde olmanız gerekir. Eğer kitap almaya paranız yetmiyor ise birkaç kişi bir araya gelin, okul kitaplığını zenginleştirin, yayın evlerine yazın ama paramız yok gibi bir mazeretin arkasına saklanarak kişisel bütünlüğünüzden ödün vermeyin. Ülkede hırsızlığı açık seçik teşvik ediyorsunuz. Bunun sonucu oluşan hırsız toplum sizi de yakar diyordu. Ne var ki öğretmen arkadaşımın bu sözlerden bir anlam çıkardığını görmedim. Bu bana acı verdi. Ortaya çıkan hırsız toplum hepimizi yakar sözü ne kadar doğru bir söz. Evet, kişinin özdeşim yasası onun özüne saygısı ile yakından ilişkilidir. Doğan Bey, bir insan kişisel bütünlüğünü arttırmak için nelere dikkat etmeli? Verilen sözlerin önemli olduğu bilincini yerleştirmeli. Kişinin verilen sözleri tutmayla ilgili bilincini keskinleştirmesi ve uyanık tutması gerekir. Herhalde ancak tutabileceği sözleri vermeli. Evet, bu en önemli ilk adım. Ancak tutabileceğin sözlerin verilmesi gerekir. Fakat kişisel bütünlüğü mekanik bir olay olarak almamalı. Mekanik bir söz verdim, yaparım anlayışı ile Nasrettin Hoca alay eder. Hocaya yaşını sormuşlar, 44 demiş. Çevresindeki biri, hocam 5 sene önce yaşını sorduklarında da sen 44 derdin, bu nasıl iştir deyince, hoca, erkek adam sözünden dönmez demiş. Bir mekanik sözünü tutmadan söz etmiyoruz. Ancak tutulabilecek sözlerin verilmesinden söz ediyoruz. Bunu yapabilmesi için kişinin hayır demeyi öğrenmesi gerekir. Hayır demek cesaret ister. Başkaları kırılır mı, alınır mı, beni sevmezler mi, hakkımda olumsuz düşünürler mi gibi sorular içinde yaşamını düzenleyen biri hayır diyemez. Çünkü henüz yaşamında neye evet dediğini keşfetmemiştir. Bu sözü anlamlı buluyorum. Yaşamının evetini keşfetme. Yaşamının evetini öğretmenlikte bulmuştum ve yavaş yavaş bu evet'i kaybetmeye başlamıştım. Şimdi bu evet'i yeniden keşfetme süreci içindeyim. Arif Bey, ben de sizi öyle görüyorum. Sözünü tutan insan verdiği her sözü önemli görür. Söz vermenin önemlisi, önemsizliği yoktur. Haklı nedenler olmadan tutulmayan her söz sizin kendi gözünüzde kim olduğunuzu derinden yaralar. Halk dilinde insanın haysiyeti olmalı sözü vardır. Bir insana hakaret etmek için haysiyetsiz derler. Bu kişisel bütünlükle ilgili bir durum değil mi? Evet, haysiyet kesinlikle kişisel bütünlükle ilgili bir söz. İnsanın değeri, saygınlığı, onuru, şerefi kişisel bütünlükle ilgili. Doğan Bey, siz iş yerlerinde de seminerler veriyorsunuz. Kişisel bütünlük kavramı sanırım iş yerlerinde de önemli bir kavram. İnsan ilişkilerinin olduğu her yerde kişisel bütünlük önemli. Kişisel bütünlük olmadan insanlar arasında güven oluşmaz. Güvenli ortamda yaratıcılık, destek, geleceği şevkle yaratma yer alırken güvensiz ortamda herkes kendi menfaatlerini koruma derdine düşer. Aynı hizmeti veren veya malı üreten iki şirketi karşılaştırdığınızda uzun vadede güvenli ortamı gerçekleştirmiş şirketler ayakta kalacaklardır. Kişisel bütünlük şirketteki liderler ve yöneticiler için vazgeçilmez bir özelliktir. Liderlerin ve yöneticilerin mutlaka kişisel bütünlük içinde olması gerekir. Sizinle olan konuşmalarımızı özellikle sınıf öğretmenlerine dönük tutmak istiyorum. Aslında bu kavramlar iş yaşamındaki insanlara da aynen uygulanabilen kavramlardır. Bu kavramlar bir politik partinin başındaki liderler için de geçerlidir. Herkesi ilgilendiren farkındalıklardan söz ediyoruz. Nasıl bu kadar kişisel bütünlük fakiri bir toplum olmuşuz? Kişisel bütünlük fakiri bir toplum olmuşuz sözü daha önce kişisel bütünlük var idi de daha sonra kaybettik anlamını veriyor. Evet, onu demek istedim. Daha önce kişisel bütünlüğe önem veren bir toplum olduğumuzu sanmıyorum. Çetin Altan'ın tarihin saklanan yüzü, idam edilen 44 vezir-i azamın dramı, öldürülmüş şehzadeler ve devrilmiş padişahlar adlı kitabını okudunuz mu? Hayır, okumadım. Okumanızı öneririm. Şu anda ben okuyorum. Sayfalarını işaretlediğim bir yeri şimdi okumak istiyorum. Sayfa 58'de şöyle yazıyor. Bana sorarsanız Osmanlı İmparatorluğu imrenilmesi gereken bir model değil, ibret alınması gereken bir modeldir. Nedense bizim Cumhuriyet böylesi bir gerçekçiliğe her zaman yan çizmiştir. Kanuni'nin torun çocuğu olan 3. Mehmed'in saltanatı 8 yıl sürdü. 595'ten 1603'e kadar. Yerine oğlu 1. Ahmet geçti. 1. Ahmet sadece 2 vezir-i azam boğdurmuştur. Derviş Paşa ile Nasuh Paşa'yı. Derviş Paşa 1453'ten sonra sık sık idam edilmeye başlanmış olan vezir-i azamların 13.sü. Kendisi Bosnalıydı. Önce Bostancıbaşı, yani bir bakıma sarayın baş celladı oldu. Yavaş yavaş 1. Ahmet'in gözüne girdi. Hem vezirliğe hem de kaptan paşalığa atandı. O tarihlerde vezir-i azam Lala Mehmet Paşa'ydı. Sinan Paşa'nın daha 3. Murat döneminde durup dururken başlattığı Avusturya Savaşı sürüp gidiyordu. 1. Ahmet, Derviş Paşa'nın etkisiyle bir de İran Seferi başlatmaya kalktı. Lala Mehmet Paşa buna karşı çıktı. Sultanım dedi, 13 yıldır hala Avusturya Savaşı'nı bitiremedik, bir de İran Seferi'ne başlatmayalım. 1. Ahmet, hayır dedi, seferi başlatacaksın, yoksa bak canından olursun paşa. Vezir-i Azam Lala Paşa öylesine kahroldu ki felç indi kendisine, birkaç gün sonra da öldü. Sultan Ahmet Derviş Paşa'yı Vezir-i Azam yaptı, Lala Mehmet Paşa'nın yerine. Tarih Mayıs 1606. Ölen Lala Mehmet Paşa'nın malına mülküne el koydular. Parasını orduya dağıttılar. Padişah mallarının yetim kalan çocuklarına bırakılmasına izin verdi. Ancak yeni Vezir-i Azam Derviş Paşa bu mallara da el koyarak ölen Vezir-i Azam Lala Mehmet Paşa'nın çoluğunu çocuğunu çırılçıplak bıraktı. Hazinenin sıkışıklığı gitgide artıyordu. Vezir-i Azam Derviş Paşa karşılığını sonradan ödemek vaadiyle zengin Yahudilerden gümüş ve mücevher toplamaya başladı. İş o hale geldi ki Yahudisi Müslümanı herkes Derviş Paşa'dan illallah demeye başladı.